Ayrım 11, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 112. Knoxville, Tennessee nehrinin iki kıyısında uzanan spor tutkunu derli toplu bir güney kentidir ve daha ziyade Norman Rockwell tarzı bir güzelliğe sahiptir. Magnolia Caddesi'ndeki gece konduları ve North Central'ın yanlış ucuyla harap kiralıkları ve etnik gettolarıyla Doğu Mahallesi'nin dışında Knoxville cennet gibidir. Tepeleri, ormanları ve parklarıyla kusursuz, bakımlı, zengin mahallelerindeki granit malikaneleriyle, kadın kulüpleri, kilise kulüpleri, ceviz lambrili oturma odalarında kuğular gibi dolaşan varlıklı sosyeteleriyle zarafete bürünmüş bir yuvadır. Annem burasının Dolly Parton memleketi olduğunu söylerdi. Canlı, yabancılara açık, biraz taşralı ama taşralılığında da son derecede iyi kalpli. Knoxville'in dağlık sınırlarındaki bir romorktan hala banjo nameleri yayılabilir. Bu da kuzeyli bazı salak göçmenleri Hatfield ve McCoy aileleri arasındaki kan davasının hala sürmekte olduğuna inandırır. Smoky dağlarının destere dişleri gibi görkemli görüntüsü manzaranın güzelliğine eklenir. Gatlinburg tatil köyü insana türkücülerinin dışında yerini kaybetmiş bir Avusturya kayak merkezi izlenimi sunar. Eğlenceli olması için buna bir de Dolly Wood'u ve Pigeon Forge'un kilometrelerce uzanan ucuz neon karnaval kamyonlarını ekleyin. Bazı insanların kente Knox Vegas adını takmalarına şaşmamak gerekir. Hayatımızda bir umut ışığının parlamaya başladığı yer burasıydı. Üniversiteye Mississippi State'de başladım. 2 yıl sonra lise öğretmeni olmak amacıyla gözümü İngiliz Edebiyatı diplomasına dikip Tennessee Üniversitesi'ne geçtim. Akıllıca bir seçimdi. Çünkü yazları boş kalıyor, böylelikle de hep yapmak istediğim şeyi, yazmayı öğrenmeye zaman buluyordum. Bu arada annem de evi yeniden düzenliyor, kendi güneyli malikanesini istediği gibi değiştiriyordu. Büyük babamla babaanneme ait antika eşyası basma perdelerle, holdeki plastikten kocaman bir yalancı avizeyle, berjerlerle, cilalı cevizden bir yemek masası ve iskemleleriyle, verandada beyaz sallanır sandalyelerle harmanlanıyordu. Annem ortamını bulmuştu, sanki daha az içiyordu. Knoxville'de yüzlerce farklı ibadet yerini, Metodist, Presbiteryen, Rum Ortodoks, Yahudi, Katolik andıran bu kenti kendini iyi hissediyor gibiydi. Hangi dinden söz edersen et Knoxville'de o dini bulabilirdin. Kiliselerin dışındaki panolara bakılırsa herkes bir şeylerden toparlanıyordu. Adım başında boşanmadan sonra toparlanma, yakınını kaybetmeden sonra toparlanma, evlilik rehberliği, madde bağımlılığını yenme kursları vardı. Bazen de vaizler insana akıllıca bir espriyle içeriye davet ederdi. İndirimli dükkanlar kentteki tek hafifleme yeri değildir. Ya da en çok sevdiğim sonsuzluk, sigara içilen bölüm mü değil mi? Tennessee Üniversitesi'nden mezun olup Bearden Lisesi'nde geçici İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başlarken bir yandan da lisansüstü eğitimi alıp almamayı düşünüyordum. Annem birkaç kadın kulübüne üye olunca bir süre Knoxville Sosyetesi'ne kabul edilmeyi başarmıştı. Ama içkiye düşkünlüğü yeniden başladığında o birkaç arkadaşı da çekiliverdi. Başarısızlığının mutsuzluğa yol açtığının farkındaydım. Bazen onu tek başına oturmuş, sanki bir şey aranıyormuş gibi gözlerini gölün sularına dikmiş bakarken bulurdum. ''Ne arıyorsun anne?'' diye sorardım. Bana her zaman aynı cevabı verirdi. ''Huzur tatlım, huzur arıyorum.'' Sanki aradığı huzur gerçekten de elinden kaçıyormuş gibi sesinde bir ıstırap tınısı olurdu. Hatırladığım başka bir şey daha var. Bir seferinde babam uzaklarda bir yerdeyken annemin kapısının önünden geçmiş hıçkırdığını işitmiştim. Kapıyı usulca açtım, yüzümde bir tebessümle ''Anne iyi misin?'' diye sordum. ''Yoksa hala huzur peşinde misin?'' Bana baktığında yüzünde gözyaşlarını gördüm. Gözyaşlarını sildi ve boş gözlerle Loudon Gölü'nü izlemeye başladı. ''Erken döndün tatlım.'' Sonunda bana tekrar baktığında belli belirsiz gülümsemeyi başarmıştı. ''En çok neyin hayalini kurarsın Kat?'' ''Ne demek istediğini anlamadım.'' ''İnsanın düşleri vardır ya da hayalleri. Bütün kızlar hayal kurar. hayatının nasıl olmasını, nasıl yaşamak istediğini düşlemez misin? İyi biriyle, beyaz atlı prensle tanışmayı. Tabii düşlerim. İşte tehlikeli olan bu düşlerdir, bunlarla oyalanmaya kalkma. Neden? Senin yaşındayken ben de her an bu hayalleri kurardım. Annemle babamın evini terk edeceğimin, zengin ve ünlü biri olmadan oraya asla dönmeyeceğimin hayalini. Sonra? Sonrası yok. Ailemin benden haber almasını değil, benim hakkımda haber almasını istiyordum. Oysa hayallerimiz çoğu zaman bizi yanıltır. Çoğu zaman duman gibi uçup gider. Gerçekleşmez tatlım, gerçekleşmez. Sonra bana yaklaşıp kollarını doladı. Çocukluğumdan beri hiç hatırlamadığım kadar sıkı sarıldı. Üzerinden o tanıdık alkol ve bayat tütün kokusu yayılıyordu. Geri çekilince çenemi tuttu, yaşlı gözlerini yüzüme dikti. Kath, buna hazırlıklı olmalısın, duyuyor musun? Onun için böyle hayallere fazla önem verme. Dikkatli olman gerek tatlım. Sana anlattığım masalı hatırlıyor musun? Hani dikenli ağacı arayan o kuşun masalını. Tabii hatırlıyorum. Annemin İrlanda'dan getirdiği dikenli bir ağaca tünemiş efsanevi kelt kuşu heykeli bütün haşmetiyle şöminenin üzerinde duruyordu. Yüreğine diken batırmaya çalışma, anlıyor musun? O dikenler nasıl olsa yüreğinin yolunu bulur. Onun için dikkatli ol. Aslında bu, yani dikkatli olmak bana her zaman söylediği bir şeydi. Sonra gözlerini silip giderdi. Aynı gecenin geç saatlerinde odamdayken ağladığını işitir gibi oldum. Sonunda odasına girdiğimde yatağının içinde derin bir uykuya dalmış, bir kolunu başucu masasının üzerindeki vodka şişesine erişmek ister gibi uzatmıştı. Kadehinde dudak boyası izleri vardı. Yatağının yanında her zaman dizi dizi kitap olurdu. Çoğu romandı ve kitap zevkimiz ortaktı. Sanki vurup devirmiş gibi kitaplar etrafa dağılmıştı. Ne kadar çelimsiz göründüğünü, boynundaki derinin ne kadar sarktığını fark ettim. Zayıflamıştı ve çok daha soluk görünüyordu. Bir zamanlar kuzguni siyah olan saçlarına ucuz boyayla gizleyemeyeceği kadar çok kır düşmüştü. Makyajı da gözlerinin kenarlarındaki derin kırışıklıkları örtemiyordu. Nevresimi üzerine çektim, yanağını öptüm. Alkol, sigara ve kalitesiz parfüm kokusundan midem bulandı. Bu parfümü bazen idrarını kaçırdığı ve çamaşır değiştiremeyecek kadar sarhoş ya da yorgun olduğu için kullanırdı. O gece zaman zaman yaptığı gibi uykusunda konuştu, bir iki kelime mırıldandı. Oysa bu kez dudaklarından bir çağlayan dökülüyordu. ''Frank, Frank, hayır lütfen, bunun peşini bırakamazsın. Yetkililere söylemen lazım. İyi ama kim, bizi kim öldürecek? Hayır, saçmalık bu.'' Ne demek istiyordu? Öldürmek dediğinden emindim. O sözler sarhoş bir kadının gördüğü sanrılar mıydı yoksa başka bir şey mi? Başka türlüsünü aklıma bile getiremediğimden sayıkladığını düşündüm. Anlamsız bir tehditti. Öte yandan o an için önemli olan ona temiz gecelik giydirmek ve ortalığı toplamaktı. Islak çarşafının altına bir havlu yerleştirdim ve kirli giysilerini çamaşır makinesine attım. Kapıyı kapadım, gidip yatağıma oturdum. Başımı eğip ağladım. Neden ağladığımı bilmiyordum. Belki de olmasını istediğim ama hiç olmayacak anneye ağlıyordum. Biliyorum, bazıları alkollü bir metres, yedek bir aşık ya da hayatın zorluklarıyla baş etmeye yardımcı bir koltuk değneği gibi görür veya yüzleşemediği dayanılmaz bir gerçekten kaçmak için içer. Annemin bambaşka, çok daha derin ve çok daha karanlık bir nedeni olduğunu çok sonraları öğrenecektim. Yüzleşemediği bir sürü gerçek, birçok yalan vardı ve o geceki sarhoş sayıklaması bu gerçeklerle yalanları ima ediyordu. Ertesi gün ayıldığında ona uykuda konuştuğunu anlattım. Yüzüme kuşkuyla baktı. ''Ben bunları mı söyledim?'' ''Evet, bizi kim öldürecek?'' dedin. ''Kim neden öldürsün ki? Anne, ne düşünüyordun?'' ''Neler söylediğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Anlaşılan dilim sürçmüş, hepsi bu. Gece bir ya da iki kadeh fazla kaçırmış olmalıyım, unut gitsin.'' Sesinin ürkekçe titremesinden yalan söylediğini anladım. Bir daha o konuda hiç konuşmayacaktı. 27. Bölüm Sevierville, Tennessee. Saat 8. Kyle, beni duyuyor musun? Saatime baktım. Sanki birkaç saniyede bir bakıyormuşum gibi geldi. Buna bir son vermem gerektiğini düşündüm. Kötü uyumuş, bütün gece boyunca yarı uyur, yarı uyanık yatağımda dönüp durmuştum ve kendimi bitkin hissediyordum. Uyanık olduğum her dakika çocuklarımı görmeyi, yüzlerine dokunmayı özleyerek Jack'ten telefon bekledim. Çocuklarımın şimdiki hallerini gözümün önüne getirmeye çalıştım. Yeniden telefon etmesine daha 6 saat vardı. O sabah Serenity Ridge'deki tek ziyaretçi bendim ve sabah 5'te uyanıp 8'e çeyrek kala buraya geldiğim düşünülürse bunda şaşılacak hiçbir şey yoktu. Serenity Ridge çoğunlukla ruhsal sağlık ve uyuşturucu sorunu olan hastaları barındırıyordu. Oldukça normal görünenlerden Crazy People filminde figüran rollerini oynayacak gibi duranlara kadar her çeşit insan. Bugünlerde Kyle ikisinin arasında bir yerde gibiydi. Her zamanki gibi içine kapanık, hiçbir yere bakmayan gözler ve sadece hemşirelerin eli değdiği için insan içine çıkabilecek bir görüntü. Bütünüyle dalgındım ve Kyle'la aynı odada bulunduğumu neredeyse unutmuş gibiydim. Serenity Ridge yolu boyunca mavi süveterle mor kapüşon yanımdaki koltuktaydı. Araba sürerken arada bir elimi alıp yüzüme götürüyor, yeni yıkanmış kokularını soluyordum. Arabayı park ettiğim zaman da öyle, çıldırıyormuşum gibi geliyordu. Yeniden gerçeğe dönmeye, dikkatimi toplamaya çalıştım. Kyle'ın odasını inceledim. Herhangi bir hastane odası gibiydi. Demir bir yatağın dışında düşerse ya da daha kötüsü kendine zarar vermeye kalkarsa insanın yaralanmasına neden olacak çıkıntılar yoktu. Gri muşamba kaplı yerler, saman rengi duvarlara düzgünce yapıştırılmış aile resimleri, Kyle, babam, annem, ben. Kyle'ın son doğum gününde gelen ve yatağının arkasına raptiyelediğim bir ipe geçirilmiş kutlama mesajları. Kyle karşımda tekerlekli sandalyede oturuyor ve her zamanki gibi göz temasından kaçınıyordu. Başı bir taraftan diğerine sallanıyor, dudaklarından hafifçe salyası sızıyordu. Uzandım, cebimden çıkardım, kağıt mendille dudaklarını sildim. Sabun ve ter kokuyordu. Koyu renk kazağının üzerindeki kepekleri fiskeledim. O güzel sesiyle bir şarkı söylemesini o kadar çok beklemiş, o kadar umutlanmıştım ki. Ama hiç söylemedi. Oysa müzikten hala hoşlanıyordu. Kulağında kucağındaki yeni görünen iPod'a bağlı kulaklıklar vardı. Opera, Kyle opera severdi. Ya da Taylor Swift, ya da Adele, ya da Dixie Chicks. Aslında hip hop ya da rap, Snoop Dogg veya Puff Daddy olmayan her çeşit müziği severdi. Yanlış türden bir müzik çalın, odadan tekerlekli sandalyesi ateş almış ya da roket takılmış gibi tüyerdi. Sevmediği her türlü şeyden kaçınmak konusunda kararlıydı. Kucağındaki iPod'u daha önce görmemiştim. Eski arkadaşları Kyle'a doğum günlerinde ya da Noel'lerde hala hediye gönderiyordu. Derin bir nefes alıp soluğumu boşalttım. Serenity Ridge'de beni asıl çıldırtan şey aşırı sakinlik, her şeyin tam olması gereken yerde bulunmasıydı. Yerinde durmayan hiçbir şey yoktu. Dezenfektan kokusu havada zehirli gaz gibi asılıydı. Çarşaflar el değmemiş gibi beyazdı. Yere bal döküp yalayabilirdin. Nefret ediyordum. Burada mutluluk değil, sadece steril, ruhsuz ve bana kalırsa uyuşturulmuş bir tarafsızlık, bir renksizlik vardı. Kyle yemek yerken önlüğünü batırsa o önlük yemek biter bitmez çıkarılıp götürülüyor. Kyle da yeniden toparlanıp cilalanıyor, yepyeni oluveriyordu. Serenity Ridge hemşirelerinin işlerini böyle özenle yapıyor olmasının insana huzur vermesi gerekirdi. Ama burası ev değildi ve hiçbir zaman ev olmayacaktı. Kyle'ın bir daha eve gelmeyeceğini düşünmek ruhumu örseliyordu. Sadece eve değil, herhangi bir gerçek eve dönmeyeceği. Tamam, arada bir gece kalması için onu eve götürdüğümüz oluyordu tabii. Ama o zaman da eksiksiz bakıma ihtiyacı vardı. Eksiksiz bakım da sadece Serenity Ridge'de oluyordu. Babamla birlikte onu sırayla ziyaret eder, bazen de birlikte gelirdik. Babam burada olmadığı için ziyaret sırası bendeydi. Zihnimdeki bütün kargaşaya rağmen kaza yeri, Jack ve çocuklarımla ilgili haberler ve karmaşık düşünceler gelmemezlik edemezdim. Yanımda temiz giysiler ve Kyle'ın hoşlandığı abur cuburlardan getirmiştim. Yer fıstıklı bisküviler, çikolatalar, meyveli sakızlar, tuzlu kurabiyeler, gazlı içecekler. Kyle yüzüme baktı, bedeni buradaydı ama zihni değil. Korkunç gelebilir ama arada ona acımasız mı davrandığımızı merak ederdim. O gün parkta ölmesi daha mı iyi olurdu? Acımasız bir düşünceydi bu. Yine de bazen beynimde bu düşünceyi evirir çevirirdim. Kardeşimin boş ve acı dolu mavi gözleri içime işliyordu. Donuk bedeninin içinde hapsolmuş bir yürek, ruh ve hayat vardı. Ama bunlar sonsuza dek geçmişe gömülmüş, ona zincirlerle bağlanmıştı. Ölümün bekleme odasından başka bir şey olmayan Serenity Ridge dışında bir hayatı yoktu. Tekerlekli sandalyenin üzerine eğildim ve Kyle'ın kulaklarındaki kulaklıkları usulca çıkardım. Bunu ben almamıştım. Çöp kutusunda açılmış bir Apple kutusu, yanında da buruşturulmuş hediye ambalajı görünüyordu. Doğum günü bir ay önceydi, 30 yaşındaydı. Oysa 18 görünüyordu. Odasında birkaç doğum günü kartı bulmuştum. Biri Courtney'dendi, el yazısından tanımıştım. ''Seni seviyorum Kyle, hep seveceğim. Doğum günün kutlu olsun sevgilim.'' Courtney ziyaretine gelmiş. iPod'u o getirmiş olabilir mi? Bu yeni mi Kyle? Birisinin hediyesi mi? Kimin? Her zaman olduğu gibi yine bir şey demedi. Sadece binlerce anlam yüklü gözlerle baktı. Bazen homurdanır, bir şeyleri işaret eder, bir iki kelime fısıldar, gülümser, gülerdi. Ama çoğu zaman, evet, çoğu zaman hiç. Sonunda başını belli belirsiz salladı. Evet, anlamıştı. Sadece biraz sürüyordu işte. Kyle'ın yanında sabırlı olmak gerekir. Bir başka hasta daha vardı. Raymond, çocuk gibi böylesi acımasız bir dünyada acı çekmesinden ıstırap duyacağınız biri. 12 yaşındayken geçirdiği bir otomobil kazasının sonucunda ciddi beyin hasarı. Oysa şimdi 40'ındaydı ama sonsuza dek sürecek zihinsel bir zaman sıçramasına yakalanmış 12 yaşında kalmıştı. Bazen Kyle'la konuşmayı üstlenmekten hoşlanır, canı isteyince bizimle otururdu. Raymond pasta seviyordu. Biri ne zaman Kyle'a pasta getirse Raymond hemen oracıkta biter, bir dilim almayı beklerdi. Bir seferinde Kyle'a ne yapmaktan hoşlandığını sordum. Sessizliği bozmak için sorulmuş öylesine bir soruydu. Ama Raymond yanımızdaydı. Kendine iki boy küçük gelen Batman pijamalarını giymiş takılıyordu. Her zamanki gibi sanki fena halde bitlenmişçesine apış arasını kaşımakla meşgul, çikolatalı Bavyera pastasından bir dilim daha almak umuduyla bekliyordu. Cevap alamayınca bu sefer neden hoşlanırsın Kyle diye sordum. Raymond bacaklarının arası alev almış gibi kaşınarak memelerden dedi. Anlamadım. Hemşirelerin memelerine bakmaktan hoşlanıyor. Bazen onları dikizlediğini görüyorum. Ben de bakıyorum. Özellikle de Janice'inkilere. Janice mi? Hemşire Janice. En güzel olanlar onun memeleri. Teşekkürler Raymond. Bütün yanıtların için. Orada attığım ender kahkahalardan biriydi. Kyle'ın duygularının ölmediğini biliyordum. Birkaç kere gözlerinin yaşardığını görmüştüm. Çoğu zaman gözyaşlarını bana göstermezdi. Sanırım bazen geçirdiği nöbetleri engellemek için verdikleri ilaçlar işe yaramıyordu. Kyle'a sarılıp gözlerimi kırparak gözyaşlarımı gizlemeye çalıştım. Sonra sandalyesini camekanlı odaya ittim. Kapısı açıktı ve içeride hafif bir yel geziniyordu. Kyle başını bir yana yatırmış tekerlekli sandalyesinde oturuyordu. ''Pekala nasılsın bakalım küçük kardeş, her şey yolunda mı?'' Çok sakin bir gündü. Camın ötesindeki çimenler sık ormana kadar uzanıyor, onun da ötesinde Smoky dağları yükseliyordu. Cilalı seramiklerin üzerini yalayan esinti Kyle'ın saçlarını karıştırdı, eğilip saçlarını düzelttim. Kyle başını salladı. Evet, tekerlekli sandalyesinde öne arkaya doğru sallanmaya koyuldu. Sallanmaktan hoşlanırdı. Sallanmak onu rahatlatıyordu sanki. Sarı saçları ve süt gibi solgun cildiyle o kadar çocuksu görünüyordu ki, bazen hayatı başka türlü olsa nasıl biri olabilirdi onu düşünürdüm. Şimdi muhtemelen evlenmiş çocuklu biri olur, hemen hepimiz gibi iyisiyle kötüsüyle dolu bir hayat yaşardı. Ama en önemlisi yaşardı. Çoğu zaman bu rahatsız edici düşünceleri zihnimden kovmak zorunda kalırdım. Ardından Kyle'ın yaşadığını, yaşamasının ve hala birlikte olmamızın çok önemli olduğunu düşünürdüm. ''Beni özlüyor musun Kyle?'' Başını sallayıp ileri geri hareketini sürdürdü. ''Son zamanlarda güzel yiyor musun? Her şey iyi mi? Bana bir şeyler anlatsana.'' Kyle bana bakıp gülümsedi, geldiği hızla yitip giden bir tebessüm. Zihnim yeniden kaza yerine gitti. İçimden kayla haberleri verebilmek, umut, coşku ve güçlü bir merak duyduğumu söyleyebilmek geçti. Oysa Kyle bunların hiçbirini anlayamayacak, anlasa bile hiçbir şey söylemeyecekti. En iyi ihtimalle bir ya da iki homurtu o kadar. Raymond apış arasını kaşıyarak gelip içeri baktı. ''Pasta var mı?'' ''Bugün pasta yok Raymond.'' ''Aa peki.'' Çekip gitti, orada oturdum. Her zamanki gibi Kyle'ın elini tutup kolunu sıvazlayarak konuştum. Öyle belirli bir konuda değil. Sadece sessizlik olmasın diye şuradan buradan bahsederek 20 dakika sonra arkamda bir ayak sesi işitip dönene kadar. Camekânlı odaya zarif bir siyah kadın, Deisha adlı bir hasta bakıcı girmişti. ''Şu iPod, Kyle'a bunu kim verdi?'' Deisha. ''Courtney mi getirdi?'' ''Hayır efendim, Courtney dün buradaydı ama iPod'u başka bir ziyaretçisi verdi. Dün o da buradaydı.'' ''Kimmiş?'' ''Kyle'ın eski bir asker arkadaşıydı sanırım. Motorlu tekerlekli sandalyesi olan bir ampute. Daha önce görmemiş miydiniz? Geçen hafta siz buradayken de gelmişti.'' Düşününce son ziyaretimde Kyle'ı görmeye giderken koridorda motorlu sandalye kullanan birine rastladığımı hatırladım. Saçları ağarmış sakallı biri, bir bacağı dizinin üzerinden kesilmiş gerçek bir dağlı, beni tanıyor olabilirmiş gibi başıyla belli belirsiz bir selam vermiş, sonra da koridorda yoluna devam etmişti. Tek bacağı eksik sakallı biri. Muhtemelen o, daha önce de gelip Kyle'a güzel şeyler getirmişti. Güzel hediyeler, pahalı cinsinden. Sanırım birkaç yıl önceki o güzel bornozu da o adam getirmişti. Bir de geçen kış odasına gelen yeni televizyon. Ben eskisini idare değiştirdi sanmıştım. Hayır efendim, aynı adam buraya yıllardır geliyor. Daha önce hiç görmemiş miydiniz? Görmüş olabilirim. Yüzü sanki tanıdık gibiydi. Buranın hastası öyle değil mi? Hayır efendim, ama daha önce Kyle'ı ziyaret ettiğini görmüştüm. Bazen çocuklarını da getiriyor. Büyüleyici bir tebessümle devam etti. Oğluna Elvis diyor, kızına da Marilyn. Herhalde Marilyn Monroe'yu düşünerek. Adını biliyor musun? ''Bilmiyorum efendim ama ziyaretçi defterinde yazılıdır mutlaka. Herkesin adını yazdırması gerek, yoksa Agnes geçirmez.'' Agnes, Kevlar kadar sağlam derisiyle kurşun geçirmez biriydi, dağlar kadar sertti ve resepsiyon kontuvarını Apalaş dağları dışında her yerde 10 yıllarca önce unutulmuş bir disiplinle yönetiyordu. ''Tabii ıstıraplar içinde ölmek istemiyorsanız bunu asla Agnes'in yüzüne söylemezdiniz.'' ''Teşekkürler.'' ''Bugün ziyaretçi günü olsa gerek.'' dedi Deisha. ''Dışarıda sizi görmek isteyen birisi var.'' ''Beni mi?'' ''Evet efendim. Adınızı söyledi. Sanırım yabancı. Yabancı görünüşlü olduğu kesin. Dışarıda koridorda bekliyor.''
11. Ayrımın sonu. Sayfa 122.